Ayrım 27, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 240. Belinda sustu. Sonra yine devam etti. Bir müddet bu adeti sadece cumartesi akşamları devam ettirebildim. Sonra cuma ve cumartesi akşamları oldu. Derken cuma, cumartesi ve pazara uzadı. Hepiniz bilirsiniz, nasıl yavaş yavaş, sinsi sinsi, gıdım gıdım insanı sarıverir eroin bağımlılığı. Farkına bile varamazsınız. İlk vuruş ne kadar coşkulu olursa olsun, hiç kimse bağımlılığı aklına bile getirmez. Yarın bırakırım istersem diye düşünür. Ama hiçbir zaman bırakamazsın. Ve de yavaş yavaş yayılır da yayılır bu arzu insanın içinde. İki vuruş arası gittikçe kısalırken dozların arttığını, her şeyinle gittikçe biraz daha dibe doğru vurduğunu hissedersin. Sonra bir gün diye devam etti. Vay canına, bu meretin kuvvetini azaltıyorlar galiba diye sorarsın. Eskisi gibi değil, kafayı zor buluyorum dersin. Ama kimsenin malla oynadığı yoktur. Problem sendedir, eroinde değil. Senin dayanıklılığın artmaktadır. Belinda'nın elleri birbirine geçmiş şekilde masanın üstünde duruyordu. Ellerini açtı, bambaşka bir dünyaya doğru açılmaya davet eder gibi hafifçe bir salladı. İşte o zaman taviz vermek, sonsuza kadar gidebilmek için kendini ve haysiyetini ortaya atma devri başlar. Bir şahsiyetin, bir onurun var diye bilirdin. Yitirirsin hepsini. Etrafındaki insanlarla oynamaya, sevdiklerini bile harcamaya başlarsın. Eroin bağımlılarının dünyanın en usta düzenbazları olduğu söylenir. Sevgiline, en yakın arkadaşlarına, anana, babana, kedine, köpeğine ihanet edebilirsin. Tek bir vuruş ele geçirebilmek için. Annemin mücevherlerini çalmaya kadar gittim eroin parası ödeyebilmek için. Güldü. Hırsızın biri sizden bir şey çalarsa ve kendisine benim şeyime ne oldu diye sorarsanız bilmiyorum diye cevap verir. Bir eroin bağımlısı bir şeyinizi çalarsa sizinle birlikte çalınanı aramaya katılır. Kahkahalar yükseldi dinleyiciler arasından. Acı, dert sizin ayrılmaz dostunuz olur. Hayatınız eroin çekme ritmine göre düzenlenir hale gelir. Sabah gözünüzü açtığınız zaman kendi kendinize bugün ilk vuruşu nerede yapabilirim? Parasını nereden bulurum? Acaba iyi bir mal olacak mı gibi soruları sorarsınız. Biraz nefes aldı ve devam etti. Anneme babama yaptıklarımdan utanç duymaya başlamıştım. Daha fazlasına dayanamayarak evden ve Amerika'dan kaçarak buraya geldim. Ama kötü adetlerim de benimle birlikte geldi. Burada yeni satıcılarla ilişki kurdum, yeni yollar keşfettim. Her şey çok kolay oldu. Batı Avrupa'da herhangi bir şehre giden bir eroin bağımlısı 24 saat geçmeden satıcıların karşısına dizilip sıraya girdiğini görür. Bunların bazıları tam bir ittir. Ama hiçbir zaman zorla mal satmaya çalışmazlar. Biz onlara gideriz mal için. Duffy zavallı kız diye düşünüyordu. Feci bir hayat yaşamış. Benim kızım olsaydı acaba ben bu durumu nasıl karşılar, ne gibi bir reaksiyon gösterirdim? Olup bitenin farkına varır mıydım? Nasıl önlemeye çalışırdım? Satıcılardan birkaçını vurur muydum acaba? Belinda, ben Amerika'da grafikerdim ama burada iş bulamadım. Çoğu zaman sabahları yatağımdan kalkamıyordum. Bunun üzerine yapabileceğim başka işi deneyip orospu olup çıktım. Earl's Court'taki bir satıcıyla anlaştım. İki parça eroin karşılığı kendisiyle oral seks yapıyordum. Birini kendime vuruyor, ötekini yiyecek parası için satıyordum. Benim vuruşumu sekse başlamadan evvel yapması için rica etmiştim. Kafamı bulduğum zaman her şeyi unutuyor, orada değilmişim gibi oluyordum. Sonra tek odalı bir yere taşındım, telefon kulübelerinde ilan edildiği yerlerden birine. H vitamini dediğim dozu vurduktan sonra şuurum tamamen yok oluyordu. John zevke varabilmek için oflayıp puflarken ben öylece yatıyor veya çekiveriyordum kendimi. Çünkü benim bir katkım yoktu ki. Civardaki zenci orospuların kullandığı satıcıyı kullanmaya da başlamıştım. Hayat bütün cazibesini kaybetmiş, sona doğru kayıyordu. Duffy birden acıyla ürperdi. Aman Allah'ım, günün birinde bu canlardan biri olmam inşallah diye düşündü. Sonunda günde bir gram kullanmaya ve devamlı hastalıkla kıvranmaya başladım. Ayakları böyle acıyordu ki bütün kemiklerime kramp girmiş gibi hissediyordum. Devamlı titriyor, oramda buramda sivilceler çıkıyor, burnum devamlı akıyor ve hep ishal oluyordum. Acı ve küskünlükle her şeyden bıkmış gibiydim. Eroin artık beni cennete taşıyan bir araç olmaktan çıkmıştı. Sadece beni bir saat kadar normal şekilde yaşatan bir şey olmuştu. Ümitsizlik çukuruna bağlanmış bir köpek gibiydim. Tasmasından tutulup bir saat sokakta dolaştırılan bir köpek. Belinda F. yerinden kalktı, masanın etrafında dolaşmaya başladı. Sonunda iğneyi batıracak damarım kalmadı kollarımda. Boynumu, ağzımı, her yerimi kullanmaya başladım. Eteklerini kaldırdı. Duffy şaşkınlıkla arkasını dayandı. Sol dizinden yukarı cildi kösele gibi buruş buruş felaket bir haldeydi. 3 ay evvel bu gördüğünüz koskocaman yumruk yumruk açık cerahatli bir yaraydı. Bunu mahsustan öyle bırakıyordum. Çünkü vücudumda iğne batırabilecek bir orası kalmıştı. Artık hiç çalışamıyordum. Oturduğum odadan da atıldım. Benim bu halimi gören hangi adam heveslenip şeyini kaldırırdı? Sonunda bir gün Doktor Bellman'ın bağımlılar kliniğine gidip yalvardım. Doktor, beni yeniden normal bir insan yap diye. Kız kendini İskender'in üstüne bıraktı adeta. Evet, düzeltti beni. Şimdi minnettarlığımı sunuyorum kendisine. Atsız narkotikler programı ve 12 adımla bana verdiği destek için hayatımı yeniden yaşamak fırsatını buldum. Bu daha aylar, yıllar sürecek zor bir mücadele. Fedakarlık ve kararlılığı gerektirecek, bunu biliyorum. Henüz tam iyileşmiş değilim. Günün birinde Earl's Court sokaklarında dolaşırken kafam biraz dumanlı olduğu bir sırada o eski tanıdık yüzler bana sıkıntımdan kurtulmam için kolay bir yol teklif ederse hayır diyebilecek miyim? Dua ediyorum hayır diyebileyim diye, ama kim bilir? Ellerini kavuşturup masanın üstüne koydu. Gözleriyle ellerini seyrediyordu. Sonra bakışlarını mum ışığının etrafında toplanmış gölgeli yüzlere çevirdi. Herkes sessizce içinden ona önündeki mücadelesinde kuvvet diliyor, dua ediyordu. Benim kuşağımın hassas, iradesi zayıf üyelerini kapana düşürebilecek yalancı tanrıların, yalancı mesihlerin yarattığı ayrı bir dünya var. Bize büyüleyici şarkılar söyleyen, nihilizmin en çık, en moda inanç olduğundan, kendi benliğini yok etmenin şahaneliğinden söz ederler. İnanın bana, hiçbirinin aslı yok. Kız yerinden kalkarken Duffy gözlerinde parlayan birkaç gözyaşı damlasını fark etti. İtiraf seansı sona ermişti. Hepinize çok teşekkür ederim. Sözlerimi dinlemekle bana güç, kuvvet verdiniz diye bitirdi. Bir müddet sonra Brompton yolunun kalabalığına çıkan daracık yolda yürürlerken hala genç kadının sözlerinin, yaşadığı dehşetin etkisi altındaydı. Mike'a teşekkür ederim dedi. Bu kızı dinlemek benim için muhtaç olduğum bir alçak gönüllülük dersi oldu. Uçakta gelirken uyuşturucu ve onu kullananlarla ilgili olarak söylediklerimin vurdum duymazlığın dik alası olduğunu anlıyorum şimdi. Yo, öyle değil Cim. Senin uçakta söylediklerin bu türlü problemlere şahit olmamış her vasat Amerikalı'nın düşündüğü şeydi. Teşekkür ederim. Asıl adı her neyse, bu Belinda denen kızın trajedisi bizim yapmakta olduğumuz işe bir başka açık atıyor diye düşünüyorum. Peşine düştüğümüz bu piçler sadece bizleri parçalayıp yok edecek silahları ele geçirmeye çalışmıyor. Bu yaptıkları kötülüğü bu kız gibi zavalların sırtından kazanıp finanse etmeye çalışıyor. Ayakkabısının burnuyla yolun üzerindeki bir çakıl parçasını şutladı. Hayatının sonuna kadar temiz kalabilme şansı ne kadardır sence diye sordu. Pek kesin değil, bence yarı yarıya. Bu kadar mı kötü? Evet, o kadar kötü. Bir defa eroine iyice bulaşmışsan ondan kurtulmaya çalışmak, kanserli bir hücreyi yalayarak iyileştirmek gibi bir şeydir. Büyük bir cesaret ister ki o kızda o cesareti pek göremiyorum. Nereden biliyorsun? Belinda F'nin soyadı Flynn'dir Cem. Benim kız kardeşim. Baş dedektif Fraser McPherson ertesi sabah erkenden gelen Jim Duffy ile Mike Flynn'i odasına buyur ederken birer fincan iyi bir İngiliz çayına ne dersiniz diye teklif etti. Yoksa siz Amerikalılar gibi güne sade bir kahveyle mi başlamak istersiniz? Duffy çay içelim diye cevap verdi. İnsan Roma'dayken Evet Roma. Buralar bir zamanlar Roma'nın bir parçasıymış, imparatorluğun kalesi. Cesur İskoç gençlerinin kanlarıyla örülmüş duvarlar diye söze başladı. Dün siz arkadaşların bana anlattığı şeyleri bu sabah duasında komutana aktardım. Tabii kaynağını açıklamadan. Sabah duası deyimi yüksek rütbeli polis müdürlerinin her sabah toplanıp aralarında yaptıkları görüşme için kullanılırdı. Biraz garip bir durum oldu tabii. McPherson'un yüzündeki ifade onun ne kadar üzüldüğünü açıkça belli ediyordu. Orada öyle dikilip herkese işlerin ayvı olduğunu söylemek kolay olmadı. Ne olduğunu söylemek diye sordu Duffy. Bizim polis argosudur. Tekerlekler kırıldı, araba çöktü. Soruşturma yürümüyor anlamına kullanılır. Harmiyan cinayeti dosyasını kapatıyoruz. Faili meçhul cinayetler arşivine kaldırıyoruz. Duffy onu teselliye çalıştı. Şef, kendini o kadar suçlayıp üzülme dedi. O adamları cinayet anında bastırıp yakalayamadığına göre şimdi herhangi birini ele geçirsen bile suçlama şansın zaten sıfır. Lanet bir işti zaten. Allah'a şükür bu türlü cinayetler pek olmuyor burada. Dışişleri Bakanlığı adamın burada yaşamasına izin verip ikamet tezkeresi çıkartmış. Bunu pek öyle herkes için yapmazlar. Biliyor musunuz? Herhalde buraya gelirken de cebinde sadece çakıl taşıyla gelmedi.
Neyle gelmedi?
Yani varlıklı bir adammış. Nasıl olup da onu böyle öldürebilecek adamlara bulaşmış?
Duffy keşke bile bilseydik diye içini çekti. Geçen günkü yemekte lütfedip istersek dosyanızdaki evrakı görebileceğimizi söylemiştiniz. Arşive kaldırmadan evvel.
Evet öyle demiştim. Denizin ötesine ulaşmak, özel ilişkiler vesaire vesaire. Evet, buranın temel kurallarını söyleyeyim size. Şayet bunu yaptırabilmek için iç işlerindeki patronlara danışacak olursam, ki bunu yapmam gereklidir, oradan cevap gelene kadar bahar yortusunu burada beklemeniz gerekir. Bu bakımdan sadece bizlerin arasında kalacak böyle bir şey olmamış olacak, tamam mı? Dosyaya bakın, isterseniz not da alabilirsiniz ama unutmayın, siz buraya gelmediniz, hiçbir şey görmediniz.
Duffy çok teşekkür ederim diye cevap verdi. Bunun aramızda kalacağından emin olabilirsiniz. Hiç unutmayacağım bu yaptığınızı.
Tamamdır çocuklar, sizi aşağıdaki odaya götüreyim.
Duffy ile Flynn bundan sonraki 6 saat banka dekontları, ekstreler, muhabera, telefon numarası listesi, kredi kartı faturaları, yeminli şehadet ve yardım topladı. Bir sürü delil arasında kendilerini kaybetti. Araştırmalarının yarısına geldikleri bir sırada Flynn, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda çok polis dosyası gördüm ama bunun gibi dört başı mamuruna az rastladım dedi. Ama yine de bizi bir yere götürecek hiçbir şey yok. Bu Harmiyan denen adam adeta birbirinden ayrı iki hayat yaşıyormuş. Biri bu dosyada görünen, öteki de başka yerde. Hiçbir iz bırakmadan yaşayan.
Öyle, dikkatini çekti mi Jim? Dış ülkelerden karısının cep telefonundan aradığı konuşmaların listesi ilgi çekici.
Doğru.
Ama plastik kartıyla yaptığı ödemelerin listesinde telefon ettiği bu ülkelerle ilgili hiçbir harcama yok. Bu nasıl oluyor?
Belki nakit para kullanıyordur. Fakat iyi bir noktaya parmak bastın Mike. Demek ki arkasında hiçbir kayıt izi bırakmak istemiyordu.
Flynn birdenbire adeta ''Hey şuna bak!'' diye bağırdığı zaman saat 3:30 olmuştu. Bu adamlar cidden çok tedbirliymiş. Elindeki telefon numaraları listesini sallıyordu. Bu onun evine en yakın ve kesitleri elimizde olan telefon kulübesinden yapılan görüşmelerin listesi. Kimse dinleyemesin diye bu umumi telefonu kullanmış.
Vay canına, iyice bakalım şuna. İkisi birden Harmiyan cinayetinden evvelki ay içerisinde telefon kulübesinden yapılan listeyi teker teker tetkike başladı. Her numaranın yanında kurşun kalemle aranılan numaranın bulunduğu yer işaret edilmişti. Duffy kısa zamanda İstanbul'daki cep telefonuna yapılan ve NSA'nın yakaladığı iki konuşmayı buldu. Sonra birden 8 Ocak günü 15.02'de yapılan konuşmayı görünce durdu. Yanına IMPŞ, İran Milli Petrol Şirketi diye işaret konulmuştu. Londra'daki CIA istasyonuna göre profesörün gizli faaliyetini idare ettiği yer burasıydı. Harmiyan 30 Ocak'ta öldürülmüş ve karısı Nancy'ye göre kocası ile profesör arasındaki kavgalı görüşme cinayetten 3 hafta kadar evvel olmuştu. Tam o sıralar bu konuşma o görüşmeyle ilgili olabilir miydi acaba? Bu yurt içi bir konuşma olduğundan NSA'nın bunu kaydetmesi mümkün değildi. Öte yanda MI5 vardı, onlar IMPŞ'den yapılan konuşmaları dinleyip kaydediyor olabilirdi. Belki yarınım öldü diye düşündü. Birkaç dakika sonra işlerini bitirmişlerdi. Macpherson'a teşekkürlerini ifade edip dışarı çıktılar, bir taksi çevirdiler. Duffy biliyor musun Mike dedi. Kardeşinin anlattıklarının tesirinden kurtulamadım hala. Afganistan'da geçirdiğim yıllarda benim adamlarımın haşhaş yetiştirdiklerini biliyordum. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Lanet olsun. Bu haşhaşın sonunda kız kardeşini mahvedecek hale gelmiş olduğunu düşünmek beni serseme çevirdi. Biliyorum Jim, ama burada malı satanlar senin Afganistan'da tanıdığın köylüler değil. Mafya işinin içindeki Kolombiyalılar, Türkler satıyor bu ölüm ve felaketi. Kasalarını mahvettikleri insanların sırtından dolduruyorlar. İşte ben yaptığım işi bunlara karşı yapıyorum. Evet, dün gece birçok şeye farklı bakmamı sağladı. Bak, üstünde çalıştığımız bu işle ilgili olarak elçiliğe döndüğümüzde açıklayacağım bazı şeyler var. Bu türlü teferruatı sana tam olarak açıklamıyorduk. Ben karar verdim. Hepsini öğreneceksin. Londra'nın birkaç kilometre kuzeyinde Bebe Behçet Osman'ın her zamankinin aynı olan günlük hayatı başlıyordu. Öğleden sonra 3 sıralarında karısının hazırladığı güzel bir kahvaltı etmiş, Mercedes'ine atlayarak oğullarının okuluna gitmişti. Kendisine saygısı olan hiçbir Türk uyuşturucu satıcısı herhangi bir İngiliz otomobilinde ölmek istemediğinden o da Mercedes'i tercih ediyordu. Kollarını açmış oğlunu karşılarken içi gururla doluyordu. Biri 6, biri 7 yaşındaki iki çocuk ona doğru koşuyordu. Çizgili kravatları, yeşil blazerları, gri flanel pantolonlarıyla tam bir küçük İngiliz centilmeni gibiydiler. Bebe onları kucakladığı gibi arabasına götürdü. Bahçe içindeki iki katlı evlerine giderken oğlanlar bıcır bıcır o gün olup bitenleri, ev ödevlerini, Arsenal kulübünün ligdeki şansını anlatmaya başlamıştı. Karısı evde onları mis gibi çay yapmış olarak bekliyordu. Bebe Osman'ın eroinleri kadın erkek yüzlerce İngiliz'in hayatını mahvediyor olabilirdi. Ama kendi hayatında bir zamanlar Tory Partisi'nin öngördüğü, aile değerlerine uygun yaşam tarzını harfiyen benimsemişti. Çocuklarını analarına saygı duyan, ona itaat eden çocuklar olarak yetiştiriyor, kendisi de aynı şekilde hareket ederek onlara örnek oluyordu. Bu ilişkilerin gayet tabii olarak sınırları vardı. Karısına olan saygısı onun Queensway semtinde Bodrum adındaki gece kulübünde çalışan dansözü ilk resmi metresi olarak Edgeware sokağındaki küçük bir daireye yerleştirmesine mani değildi. Bunu kendisinin kemale ermesinde bir kademe olarak görüyordu. Tıpkı 14 yaşına bastığında ağabeyleri Selim ve Hasan'ın bebeği İstanbul'daki randevu evlerine götürüp bekaretini hallettikleri ve yine tıpkı ağabeylerinin dördünün birden onu Hasan'ın Marmara Denizi kıyısındaki evinin arkasındaki ormana götürüp bundan böyle ailenin Londra'daki uyuşturucu trafiğini onun idare edeceğini anlatması gibi. Bunlara ilaveten Bebe'ye kardeşleri daha önemli bir başka görev vermişti. Şimdi ailenin para işlerini idare ediyor, uyuşturucu satımıyla elde edilen muazzam nakit paradan uluslararası bankacılık sisteminde aklanarak kardeşlerin temiz ve güvenli hesaplarını aktarılacak şekilde dağıtımıyla da meşgul oluyordu. Satılan mal ister 50 kilo ister 250 gram olsun. Uyuşturucu parası mutlaka nakit olarak ödenirdi. Manhattan'ın aşağı doğu yakasında, Londra'nın Earl's Court'unda, Paris'in Strasbourg Saint-Denis'inde veya Madrid'in Çingene mahallelerinde Amerikan Express kartları geçmezdi. Yüzlük Amerikan doları, 50'lik İngiliz lirası veya 500'lük Fransız frangı olarak yapılırdı ödemeler. Toplanan bu paraların ağırlığı 1 kilo eroin veya kokainin ağırlığının 3 misli kadar olurdu. Her yıl uluslararası bankacılık sistemine bu türlü yasal olmayan kaç paranın girdiğini hiç kimse doğru dürüst hesaplayamıyor. Bu husustaki tahmin 200 milyar ile 1 trilyon dolar arasında değişmekle beraber gerçek olan bir şey, uyuşturucu satışlarından doğan paranın bu yasa dışı paranın içine en büyük oranı oluşturduğuydu. Devamlı olarak nakit parayla çalışmak durumunda olan uyuşturucu tacirlerinin gittikçe ağırlaşan en önemli problemlerinden biri, bizatihi uyuşturucuların bir yerden bir yere gönderilmesi kadar karmaşık ve tehlikeli bir şey, bu paraların aklanıp güvenli hesaplara girmesiydi. Osman kardeşlerin dört büyüğü bu görevi en küçük kardeşlerine emanet ederken, bebeğe ne derece güvendiklerini de ortaya koymuş oluyorlardı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 249.